Hadi ailen.
Ayrım 2.
Cenaze alayı kabristana saat tam 11'e 10 kala giriş yaptı. Başta bando, arkada askerler, iki sıra halinde tabutun iki tarafında uygun adım yürüyorlardı. Cemaat onları biraz geriden takip ediyordu. Girişte bir yetkili Nilüfer'i durdurup mezar taşına hangi dini işareti koymak istediklerini sordu. Elindeki kitapçıkta 50'ye yakın işaret vardı. Dünyada mevcut tüm dinlerin, mezheplerin, tarikatların işaretlerine hayretle baktı Nilüfer. Kardeşim dinlerin hepsinin üstündeydi. Onu herhangi bir dinle sınırlamak istemiyorum. İşaret koymayalım dedi. Bir sembol seçmek zorundasınız. Mutlaka inandığı bir tanrı ya da bir felsefe, bir düşünce sistemi vardı. Bu kitabı araştırın ve seçin. Mezarın başına bir işaret koymamız şart. Allah'a inanmayanlar, yani ateistler için de bir amblem var. Aylin Allah'a inanırdı. Allah'a gerçekten inandığı için dinlerin üstündeydi zaten. Ateist değildi ki. Her neyse, seçin işte bir şey dedi adam. Sesi asabileşiyordu. Nilüfer Tayyip'i çağırdı yanına. Kitaptaki şekilleri taradılar. Tayyip'e kartal kanatını andıran bir amblem gördü. Bunu seçelim anne dedi. Teyzeme özgürlüğünü ve sınır tanımazlığını simgeleyen kuş kanatları çok uygun düşer. Bunu seçtik dedi adıma Nilüfer. Adam işaret edilen şekle baktı. Kitabın arka sayfalarını karıştırdı. Sufilerin amblemini seçmişsiniz. Zaten galiba Müslüman demişlerdi alba için dedi. O dinlerin üstünde bir varlıktı dedi Nilüfer sertçe. Bunu seçtik çünkü kanatlar kardeşimin kişiliğine çok uygun düştü. Tayyip'e ve Nilüfer askeri törenin yapıldığı noktaya yürüdüler hızlı hızlı. Büyük bir tentenin altında birikmiş kalabalığın en önünde yerlerini aldılar. Katafalkın üstündeki tabut Amerikan bayrağını sarılıydı. Bando Amerikan milli marşını çalmaya başladı. Subaylar hazırlara geçip selam durdular. Siviller sağ ellerini yüreklerinin üzerine koydular. Türkler avuçlarını yukarı çevirip el açtılar ve içlerinden Fatiha okudular. Sonra uzun ve tek düze bir nota yükseldi tiğ borusundan. Asker cenazelerinin simgesi olan bu tek düze uzun nota, ilahi hükme yürek paralayan bir baş kaldırıyı ve acıyla çınladı. Sonra bir boyun eğişle sustu. Merasim üniforması giymiş iki asker tabutun üstündeki Amerikan bayrağını birer ucundan tuttular ve bayrağı her katlayışlarında birbirlerine birer adım yaklaşarak mekanik hareketlerle topladılar. Bir büyük muska haline getirip Nilüfer'e verdiler. Nilüfer sanki kardeşini bağrına basıyormuş gibi sımsıkı bastırdı katlanmış bayrağı göğsüne. Tören bitti, askerler topuklarının üstünde keskin bir dönüşle geri çark edip uygun adım yürüdüler. Kalabalık birer ikişer dağılmaya başladı. Nilüfer kızının kolunda hiç kıpırdamadan duruyordu. Gitmemiz gerekiyor Nilüfer dedi Joe. Ayrı deniz gömülmedi ki. Bir subay yanlarına yaklaştı. Tören bitti mi adam dedi. Gömülme işlemi siz gittikten sonra yapılacak. Ben kardeşimi gömülürken görmek istiyorum. Buranın kurallarına aykırıdır. Beni kurallarınız ilgilendirmiyor. İsteyen gidebilir ama ben kardeşim gömülene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu mümkün değil efendim. Gülümsedi adam. Nilüfer'i yavaşça tuttu kolundan arabaya doğru yöneltmek istedi. Uzaklaşmakta olan Joe, Nilüfer'in bağırışını duyunca koşarak geri geldi. Kapıya yönelmiş olanlar da hep birlikte döndüler. Çırpınan Nilüfer'e laf atmak mümkün olmadı. Joe, üniformalı adamın koluna girip öteye yürüttü ve bir süre konuştular. Ben böyle bir şeyi hayatımda ilk defa görüyorum diye söyleniyordu adam geri geldiğinde. Cemaat, ailenin toprağa verileceği mezarın başına kadar çamurlara belenerek yürüdü. Yağmur hızını kaybetmişti. Demir kutu yavaş yavaş inmeye başladı çukura. Nilüfer ani bir hareketle kenara birikmiş toprağı elleriyle avuçlayıp fırlattı tabutun üzerine. Bu sanki sessiz bir emirdi. Türkler, Amerikalılar, Müslüman, Musevi, Hristiyan, kadın, erkek, yaşlı, genç herkes eğilerek toprağı avuçluyor. Toprak, güller, kasım patılar, yapraklar, yine toprak, yine çiçekler kat kat üstüne dökülüyordu halinin. Yağmur dindi. Tayyip'e ve Nilüfer kol kola mezarlığın kapısına geldiler. Nilüfer değil yürüdüğünün, yaşadığının bile farkında değildi. Son gücünü ailenin gömülmesi mücadelesinde tüketmişti. Ayakları onu bir yerlere sürüklüyordu sadece. Bak anne bak dedi kızı. Pınarları kurumuş kıpkırmızı kan çanar gözlerini kızının gösterdiği yöne çevirdi Nilüfer. Karanlık bulutların arasından incecik sarı ve sıcak bir ışık süzmesi süzülüyordu. Perşembeden beri ilk kez kendini gösteren güneş tılsımlı bir ışık gibi ailenin taşına oturtulmuş sufi kanatlarına vuruyor ve aydınlığı, soğuk havayı bir keskin bıçak gibi yararak Nilüfer'le Tayyip'e'yi yansıtıyordu. Nilüfer'le Tayyip'e'ye yansıyordu. Nilüfer yanan gözlerini kırpıştırarak baktı. Yumuşak, dingin, huzurlu bir ışıktı bu. Nihayet huzurlu bir ışıktı. Giritli Deli Mustafa Naili Paşa. Osmanlıların çöküş yılları, imparatorluğun dört bir köşesinde ayaklanmaların baş gösterdiği çalkantılı ve zor yıllardı. Hristiyan tebaanın Fransa ve Rusya'nın kışkırtmasıyla ayaklanmalara başladığı, Yunanistan'ın da lokma kapmak için aç kurt gibi beklediği yıllarda devlet adamlığı hem her zamankinden daha zor olmuş hem de ülkede hüküm süren istikrarsızlık devletin en yüksek makamlarına kadar yansımıştı. Nitekim Abdülmecit'in 20 yıl süren padişahlığı sırasında 22 defa sadrazam değiştirilmişti. 1798 yılında Rumeli'nin Polyan kasabasında doğan ve Giritli olmadığı halde Girit valisi olarak bilindiği için adı tarihi Giritli ünvanıyla geçen Mustafa Naili Paşa da diğer sadrazamlar gibi duygusal ve alıngan Sultan Abdülmecit'in tayin ve azillerinden nasibini bolca alacaktı. Sadrazamlık makamına tam 3 kez getirilip 3 kez azletilecek ve sadarete 6 kez çıkıp inen Mustafa Reşit Paşa'yı düşündükçe haline şükredecekti. Mustafa Naili Paşa gözü kara kahramanlığıyla ünlüydü. Çok genç bir asker olarak katıldığı Yusuf Ziya Paşa'nın 1821'deki Mısır seferinde cesaretiyle ünlenmiş ve El Arış'ın alınmasında gösterdiği başarılar sonucu da sergerdelik yani gönüllü askerbaşı hizmetine tayin edilmişti. Zor kavgaların üstesinden gelebilme yeteneğini yaşam boyunca her fırsatta sergilemekten hiç kaşınmamıştı. Tanrı'nın şanslı kullarındandı. Dayıları Tahir ve Hasan Paşa'nın himayelerinde Mısır'da yetiştirilmiş, Fransızca ve Arapça öğrenerek yine dayılarının mahiyetinde Mısır'da üst kademelerde görev yapmıştı. Hasan Paşa'nın ölümü üzerine de senede 450 kese maaşa varis olmuştu. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın tavsiyesiyle Mirmiran yani Beylerbeyi eyalet valisi rütbesine yükseltilmiş ve Vahabi ayaklanmasını bastırmak için Mehmet Ali Paşa ile Girit'e geçmişti. Kahramanlıklarının semeresinde bu ayaklanmayı bastırmada gösterdiği akıl almaz cesareti karşılığında muhafız ünvanıyla Girit'in yönetimine getirilerek fazlasıyla almıştı. Ne var ki barış zamanındaki idarecilik savaş meydanlarının komutanlığına hiç benzemiyordu. Savaş kurallarına alışık Mustafa Naili Girit'teki sakin yaşamından çabuk sıkıldı. Ve 1837'de Lübnan'da baş gösteren ayaklanmanın bastırılmasına katılmaya gönüllü oldu. Bu isyanı da büyük bir başarıyla bastırarak 1840'ta henüz 32 yaşındayken ömür boyu Girit valisi ünvanıyla ödüllendirildi. Durmak bilmeyen paşaya artık sarayın yolu açılmıştı. 1851'de meclisi vala üyeliğine getirildi ve 14 Mayıs 1853'te Sultan Abdülmecit tarafından sadrazamlığa atandı. O güne kadar ataklığı, dobra dobralığı ve cesaretiyle göze giren Mustafa Naili Paşa, sadrazamlık koltuğuna oturduğunda bu niteliklerinin barış süreçlerinde yarar değil zarar getirmeye başladığını, makamında henüz 2 ayını doldurmadan 8 Temmuz 1853'te azledildiğini anladı. O savaş meydanlarının paşasıydı. Kafası kızınca aklına geleni yapmaktan geri durmuyordu ve karşısındakilerden tam itaat istiyordu. Sergerdelikten yetişmiş olduğu için devlet adamlarına has adaplardan da mahrumdu. Vükela toplantılarında sert ve asabi çıkışlarıyla etrafını rahatsız ediyor, gücendiriyordu. Oysa devlet kahramanca yapılan ataklar, çıkışlar ve jestlerle değil, uzun uzadıya hesaplanmış ileri görüşler ve sağduyu ile idare edilmeliydi. Sultan Abdülmecit'in bu durumu bile bile onu sadrazamlıkta tutmasının ardında Giritli'yi Mustafa Reşit ve Ali Paşalara karşı bir denge unsuru olarak kullanma nedeni yatıyordu. Yoksa sultan da sadrazamını o yüce mevkii için pek hiddetli bulmuştu. Azil çok kısa sürdü. İmparatorluğun sorunlarını konuşup uzlaşarak değil de dövüşüp savaşarak çözmeye kararlı olan ekip çoğu kez olduğu gibi popülist ataklarını yapmada gecikmedi. Sultan geri adım attı. Birkaç gün sonra aynı ay içerisinde Mustafa Naili Paşa makamına iade edildi. Bir kere azledilmiş olmak kabına sığamayan paşaya vız geldi. 1854 Temmuz'una kadar sürecek olan görev süresinde zapt edemediği hiddetinden ve doğrucu davutluğundan dolayı yararları kadar zararları görülünce Giritli ünvanına deli de eklenerek tekrar azledildi. Yerine Kıbrıslı Emin Paşa getirildi. Giritli deli Mustafa Naili'nin Reşit Paşa'nın yerine sadarete son tayini 1857 yılının Ağustos'una rastladı. Ruslarla sürekli savaş halinde bulunan ve giderek güç ve etkinlik kaybeden Osmanlı'da halkın bozulan moralini takviye etmek için sadaret makamına zaferleriyle ünlü birinin atanması yine şart olmuştu. Mustafa Naili Paşa'nın sadareti aynı yıl Ekim ayında son buldu. Zaten Abdülmecit'in saltanatı Giritli Mustafa Naili, Kıbrıslı Mehmet Emin, Koca Mustafa Reşit ve Ali Paşaları birbiri ardına tayin ve azletmek arasında sürüp gitmişti. Giritli Deli Mustafa Naili Paşa son görevine 1866 yılında atandı. Olağanüstü yetkilerle donatılmıştı. Girit isyanını bu kez barışçı yollardan çözmeyi düşünüyordu. Hükümetin iyi niyetli yaklaşımlarından hiçbir netice alınamayınca Mustafa Naili Paşa İstanbul'a geri çağrıldı. Ve hoşgörü kazanmış olmanın karşılığını göremeden gönül kırıklığı içinde öldü. Oğullarından Hilmi'den yürüyecek bir sülbün, dört batın sonra kendi delişmen özelliklerini, sonsuz cesaretini, mücadeleci ruhunu ve keskin zekasını taşıyarak bir kız çocuğunda yeniden vücut bulacağını ve bu kezgenliğinin insanları mutlu etme çabasını seferber edilebileceğini bilseydi, hayata gözlerini büyük bir iç huzuruyla kapardı kuşkusuz. Sayfa 21 Hilmi Paşa ve genç dinç deli Hasip Bey. 40 karesi 70 bin altını, 99 çiftliği, 200 evi olduğu rivayet edilen Giritli Deli Mustafa Naili Paşa'nın 11 de oğlu vardı. Hilmi ile Veli oğullarının arasında hem en yakışıklı hem de en zeki olanlarıydı. 25 yaşında Paris'te sefir tayin edilen Veli Paşa, babasının genlerinden aldığı deli cüretini savaş meydanları yerine çapkınlık alanlarında kullanmayı yeğlemişti. Napolyon'un karısı Agen ile flört ediyor ve ona parmağından hiç çıkartmadığı pırlantalarla N harfi kazınmış imparatorun yüzüğünün yanına takması için pırlantalarla V harfi kazınmış bir başka yüzük armağan edecek kadar ileri gidebiliyordu. Parisli kadınların Le Beau Veli adını taktıkları, Veli Paşa'nın Fransa'da sürdürdüğü delişmen yaşam tarzına karşılık kardeşi Hilmi Paşa yaşamını çoğunlukla İstanbul'da geçirmiş ve babasının sadrazamlığına tayin ve azillerine bizzat tanıklık etmişti. Hilmi Paşa babasının ikbal dönemlerini doyasıya yaşamış, dünya görmüş, kültürlü, birkaç dil konuşan, Fransız sanatından etkilenmiş, bolluğa ve savurganlığa alışmış bir beyzade olarak Paris sosyetesinde rüzgar gibi esen ağabeyinden geri kalmak istemeyecekti. O Paris'te yaşamıyordu ama keyifli, şatafatlı, göz kamaştırıcı bir yaşam dershanede de pek hala mümkündü. Üstelik Hilmi Paşa bir sadrazam oğluna yakışır biçimde kendine eş olarak Teşrifat Naziri Kamil Bey'in kızını seçmişti. Saray adabının tüm inceliklerini görerek yetişmiş nazlı karısını herhangi bir konakta oturtamazdı elbette. Paris operasını çizen Mimar Garnier İstanbul'a çağrıldı ve ona Emirgan'daki arazilerinde Hilmi Paşa'nın geniş ailesini rahatça barındırabileceği bir köşkün siparişi verildi. Bu köşkte büyük davetlerin yapılacağı görkemli bir salonda ihmal edilmeyecekti kuşkusuz. Hilmi Paşa'nın kızlarından Melek, komşu köşkün küçük erkek çocuğu Hasip ile daha 7-8 yaşlarındayken Emirgan korusunda körebe oynarken tanıştı. Her ne hikmetse Melek ne zaman ebe olsa ona ilk yakalanan hep Hasip oluyordu. Çocuklar da dedikodu yapardı. Söylenti çarkları dönmeye başladı ve büyüdüklerinde Melek'in Hasip ile evleneceği Melek'in annesi Fatma Hanım'ın kulağına kadar geldi. Fatma Hanım bu dedikoduyu kocası Hilmi Bey'den gözü gibi sakladı. Paşa babasının sert mizacından payına düşeni almış olan kocasının komşu köşkün çocuğuna bir taşkınlık yapmasından korktu. Yan köşkün sakinleri öyle herhangi birileri değildiler. Ve Fatma Hanım çocuk dedikoduları yüzünden soyu Eyüp Sultan'a uzanan Peygamber Efendimizin bayraktarı Hazreti Halit'ten inen bayındırlı zadelere kökü olmak hiç istemiyordu. Bayındırlı zadelerle kötü olmak hiç istemiyordu. Üstelik küçük Hasip'in amcası Esat Paşa Paris'e sefir tayin edilmişti ve aile devrim modasına uyarak Hasip'in bir iki yıl içinde bir batılı gibi yetişmesi, dil öğrenmesi ve iyi bir tahsil yapması için amcasının yanına yollamaya hazırlanıyordu. Fatma Hanım kendi ailelerine pek denk düşen böyle bir damat adayının önünü kapamamak için çok gayret gösterdiyse de kaderin rüzgarları onu uzun süre onun istediği yönde esmeyecekti. Hilmi Paşa'nın ortanca kızı Kerime'nin kocası Turhan Paşa, Rusya'ya sefir tayin edildi.
Ayrım sonu.